Enderun Sohbetlerinin aziz dinleyicileri, bugünkü sohbetimizde sizlerle dahi mimarımız Mimar Sinan hakkında sohbet etmek istiyorum. Mimar Sinan bilindiği gibi 100 yaşına kadar yaşamış, yani uzun bir süre muammer olmuş ve devşirildiği andan itibaren çok iyi yetişmiş, yetiştirilmiş, sahip olduğu deha derecesindeki kabiliyeti sebebiyle de ömrü boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli hizmetlere imza atmış, çeşitli muvaffakiyetlere erişmiş bir dahi sanatkarımızdır. Kendisi 1588 yılında ve onun Nisan ayında vefat ettiği için bu sohbetimizde kendisini tanıtmayı esas aldık. Bu sanatkarımız Kayserili olup Kayseri'de onun bir köyünde yaşayan, araştırmaların gösterdiği üzere bir Türk ama Hristiyan Türklerden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 7-8 yaşlarında yahut en geç 10 yaşında devşirilerek acemi olanlar bölüğüne alınmış, orada yetiştirilmiş, tahsil etmiş, marangozluk öğrenmiş, sonra çeşitli seferlere katılarak mimar başlığa kadar yükselmiş ve hayatı boyunca da 500'den fazla irili ufaklı eser meydana getirmiştir. Hayatı hakkında en detaylı bilgi onun şair dostu Mustafa Çelebi, Sa'i Mustafa Çelebi'nin kaleme aldığı Tezkiretül Bünyan isimli eserde yer almaktadır. 1586-87 yıllarında kaleme alındığı düşünülen bu kitap, Mimar Sinan'ın Sa'i Mustafa Çelebi'ye anlattıklarından vücut bulmuş, hayat hikayesi ve eserlerinin dökümü burada yer bulmuştur. Yine Sa'i Çelebi tarafından yazılmış olan Tezkiretül Ebniye de bu sefer Çelebi'nin kendi Sinan'dan dinlediklerinin üzerine kurduğu bir kitaptır. Ve burada da yine hem Sinan'ın hayatı, hem eserleri, hem eserlerin listesi mevcuttur. Fakat ikisi arasında bu liste bakımından bazı farklılıklar vardır. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın hayatı hem kendi yazdırdıklarıyla, hem Sa'i Mustafa Çelebi'nin ondan deyip kendi ilaveleriyle yazdıklarında, hem de Adsız Risale olarak bilinen ve muhtemelen Mimar Sinan'ın kendisinin yazmak üzere yola çıktığı düşünülen kitapta yer alan bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilerden en önemlisi Sinan'ın şu cümlesidir. Diyor ki, bu hakir, eskiden insanlar kendilerinden ben diye bahsetmezler. Bu bir Osmanlı terbiyesidir. Bendeniz derler yahut hakir, fakir gibi tevazu ifade eden sözlerle kendilerinden bahsederlerdi. Bu hakir Sultan Selim Han-ı Evvel'in Gülistan-ı Saltanatı'nın devşirmesi olup Kayseri'ye sancağında iptida oğlan devşirmek o zaman vaki olmuştur. Ben dahi o zaman devşirildim diyor. Tabii burada Osmanlı İmparatorluğu'nun devşirme sistemi hakkında bilgi de vermek lazım. Gerek Hristiyan ahalinin çocukları, ki bunların içinde her türlü Hristiyanlığın her koluna mensup insanlar var. Üstelik Boşnaklar var, işte Arnavutlar var, şunlar var, bunlar var. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda mevcut ahalinin çeşitli kısımlarından insanlar, daha çok da bunların Hristiyan olanlarından devşirmeler yapılıyor. Kabiliyetli çocuklar alınıyor. Önce köylülerin yanına yahut bir Türk'ün yanına veriliyor. Orada bir Türk adab ve terbiyesiyle, İslam ahlakıyla yetişiyor. Sonra onlar eğitime alınıyorlar. Bir kısmı Yeniçeri Ocağı'na gönderiliyor. Orada eğitimleri devam ediyor. Bir kısmı medrek ve medrese görüyor ki bunlar kabiliyetlerine göre yer alıyor. Ve bir kısmı da Enderun'a alınarak yetiştiriliyor. İşte bu devşirmeler Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük hizmetlere tabi olan kul taifesinden insanlar olmuştur. Sinan bir şiirinde bunu şöylece de söylüyor. Anın devşirmesi yem ben kemiğine, ben aciz, kemter, fakir kul, Yavuz Sultan Selim'in devşirmesiyim ve acep lütfetmiştir bu hazine, bu zavallı Sinan'a onun pek çok lütfu olmuştur. Sinan'ın bu yetişmesinden sonra onun 20'li yaşlarında İstanbul'a geldiği biliniyor ve 49 yaşında da mimarbaşı olduğu biliniyor. 100 yaşındaki vefatına kadar da bu görevi başarıyla sürdürdüğü biliniyor. Şimdi Mimar Sinan'ın en önemli özelliği Osmanlı mimarisinin bütün alanlarında hangi işle, hangi yapının, hangi binanın, hangi köprünün, hangi su yolunun yapımıyla görevlendirilirse görevlendirsin, her işi dahiyane bir şekilde yapmış olduğudur. Ve bu sebeple de dünya mimarlığının zirvesinde yer alan dahi bir devlet-i aliye sanatkarı olmuştur. Bunu hem yabancılar böyle kabul ediyorlar, hem Osmanlı dünyası, İslam dünyası. Bakın, Sai Çelebi onun bu vasfını şiirleriyle, yani manzum olarak şöyle ifade ediyor. Cihan tamirine olmasa mimar, yapılmaz yalınız taş ile duvar. Hususa şöyle bir mimar-ı akıl, mühendis-i zufunun dindar-ı kamil. Bakın bu beytte onun en önemli vasıfları vurgulanıyor. Öyle bir akıllı mimardır ki, öyle başarılı bir mühendistir ki, öyle başarılı bir fen adamıdır ki, buradaki fenli teknik manasını almayalım, çeşitli alanlarda kudret sahibi olan bir kişidir demek istiyor. Aynı zamanda dindardır ve kamil bir insandır. Sinan-ı Kayseri meşhur namı, füzun mimarlıkta bütün ihtimamı. Kayserilidir, meşhurdur ve mimarlıkta onun himmeti emsalini aşmış ve sözden taşmış bir vaziyettedir. Azimüşşan denilirse yoludur, muazzam üç şehenşahın kuludur. Bu şehinşahlar, onu devşiren Yavuz Sultan Selim, sonra Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim. Bunlar zamanında büyük hizmetlerde bulunduğunu biliyoruz. Her üç ahd içre yaptı çok imaret ki buldu sanatındaki maharet. Veli Sultan Süleyman Camii'nde hüner kısmın tamam etti bu fende. Yani pek çok eser yapmıştır ama Süleymaniye Camii'ndeki gösterdiği hüner onun bu fendeki gücünü ortaya koyar. Bir edna sanatı ile bir tahaşi yıkıp dikti nice dikili taşı. Bu beyitte Osmanlı mimarlarının daha önce kullanılmış olan malzemeyi, ona da devşirme malzeme denir. O malzemeden de istifade ederek bir sürü dikili taşı yıktı ve fakat onlarla yeni binalar yaptı manasına gelmektedir. Onun israf etmeden her şeyi dikkatle kullanma becerisine ve dehasına sahip olduğunu ifade eder. Yaptığı eserlerden bazılarını yine zikrediyor. su yolu, Mimar Sinan su yolları yapmıştır. Yani İstanbul'a çeşitli yerlerden su getirmiştir ki bu su şebekesi döşeme demektir. O zamanki şartlarda çok zor bir iştir. Bunu başarıyla yerine getirmiştir. Sonra Çekmece Köprüsü'nü ki bugün elhamdülillah ayaktadır. Büyük Çekmece Köprüsü öyle bir köprüdür ki diyor, kemer üzere kemerler etti peyvent. Kemer üstüne kemerler koyarak Çekmece Köprüsü'nü yaptı. Bu yaptıklarından bir tanesini, köprüsünü ve su yollarından yaptıklarını seyreden akıllı bir kişi Tak-ı Kisra'yı hatırlardı diyor. Bu yaptıklarına bakan kişi, yapısına bakan erbab-ı hikmet der elbette kim üstadına rahmet. Yani Mimar Sinan bu beyitlerden anlaşılacağı üzere medeniyetimizin abidevi eserlerinin her bakımından en muhteşem örneklerini ortaya koymuştur. Bu sebeple de metinde azimüşşan yani şanı yüce, büyük bir üstad olduğu ifade edilmektedir. Dediğim gibi onun en önemli eserleri arasında yaptığı su tesisleri gelir ki bu su tesisleri Edirne'deki Taşlı Müsellim su yoludur. İstanbul'daki Süleymaniye Camii'ne getirdiği su ki halkalı sularının toplamından oluşur. Bir de İstanbul Kırkçeşme suları ise Rumeli yakasını besleyen büyük tesislerdendir. Dolayısıyla böyle büyük işler yapmıştır. Bu sebeple kendisi Süleymaniye Camii türbesinin yakındaki o mütevazi küçücük bir kuş kafesini andıran türbesinin kitabesinde Sa'i Mustafa Çelebi onu şöyle almıştır. Emri şah ile kılıp su yollarına ihtimam, Hızır olup ab-ı hayatı aleme kıldı revan. Bakın şahın isteği üzerine padişahın su yollarına himmet etti, dikkat etti, ihtimam gösterdi ve tıpkı Hızır gibi ab-ı hayatı alemiye akıttı, bütün dünyaya akıttı demektedir. Efendim bunun sebebini de, bu şahın emretmesinin sebebinde yine Sa'i Mustafa Çelebi şöyle diyor. İstanbul'da çekilip suya kıllet, azaldı 40 çekme yaşı gayet. İstanbul'da büyük bir su sıkıntısı oldu. 40 çeşme suları yaş haline, yani gözyaşı gibi damlamaya başladı, çok azaldı. Fakat Sinan bu işe padişahın emri üzerine el atınca yine o semtte yeni sular bulundu. Su yolları yapılmak emrolundu. Bunun üzerine ne yapmış Sinan? Yapıp kavsi kuzah gibi kemerler, gök kuşağı gibi muazzam kemerler yapmış. Çıkardık suları şehre beraber. Bu kemerlerle suları şehre çıkarmışlar, akıtmışlar. Olup cari ol ab-ı pür safada, yapıldı 300'den çeşme ziyade. Yani bu suların İstanbul'a getirilmesi sırasında da 300'den fazla çeşme yapıldı. Efendim Mimar Sinan'ın dikkat çekmesi, mesleğindeki dehasını ortaya koyması bir iki hadiseden kaynaklanmıştır. Bunlardan birisi 1538'deki Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerinde ordunun karşı yakaya geçmesi için kurduğu muazzam ve muhteşem bir ahşap köprüdür. Bilindiği gibi Sinan önce neccarlıkla yani marangozlukla işe başlamıştır. Ama buradaki marangozluk sadece küçük ev eşyası yapmak değil, ahşaptan bir ev yapmaya, bir ahşaptan köprü yapmaya varıncaya kadar uzanan bir genişliği bir alanı içine almaktadır. Çünkü biz bugün marangoz dediğimiz zaman çok daha dar alanda ahşaptan bir takım dolaplar, raflar, kapılar, pencereler yapan kimse olarak bakıyoruz. İşte bu ahşap köprüsü bir kere onun çok dikkat çekici bir başarıya sahip olmasını ortaya koymuştur. Ve bunun üzerine Lütfi Paşa'nın dikkatini çekmiştir. Efendim bir de Van Seferi sırasında yine dikkat çekicidir. Tatvan'da Van Nehri'ni geçmek için Lütfi Paşa'nın emriyle 3 tane kadırga yapmış. Dikkat buyurun, bir marangoz 3 tane ahşaptan kadırga yapıyor. Zaten o devirde tekneler, kadırgalar, vapurlar sadece ahşaptan yapılıyordu. Ve bu gemileri top, tüfek gibi silahlarla donatmış ve paşanın emri üzerine de idaresini üstüne almış. Yani tabir caizse kaptanı deryalığını da üstlenmiş. Ve bu gemilerle Safevi birliklerinin durumu hakkında bilgi toplamıştır. Netice itibariyle gerek bu Safeviler üzerine yapılan sefer esnasında Tatvan'da yaptığı kadırga, gerek Prut Nehri üzerinde köprü korarak ordunun karşıya geçmesini kısa zamanda sağlaması paşanın dikkatini çekmiş ve yeni mimarbaşı kim olsun diye sorulduğunda Lütfi Paşa yeni mimarbaşının Mimar Sinan olmasını tavsiye etmiş. Ve bu tavsiye üzerine kendisi de padişah tarafından mimarbaşılığa tayin edilmiştir. Bu mimarbaşılığa tayini sırasında da kendisinin bu teklife razı olup olmayacağı merak edilmiş. Kendisine mimarbaşı olmak ister misin diye sorulmuş. Kendisi de düşünmüş, mimarbaşı olmaya karar vermiş. 48 yaşında bu sefer usta bir neccar iken mimarbaşı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst düzeyde mimarı olma imkanına kavuşmuştur. Ve bundan sonra da büyük, daha büyük eserler yapmıştır. Bu büyük eserleri onun yaptığı özellikle camiler, ki bunların hepsi birer külliye halindedir. O külliyeleri ortaya koyması, onların her birinde mimarlık sanatına ait bir takım özellikler ortaya koyması ve bu suretle de her birini bir diğerinden üstün hale getirmesi, abidevi hale getirmesi Mimar Sinan'ın en büyük başarısı olmuştur. Yaptığı eserler 500'ü irili ufaklı aşıyor. Bunları şöyle bir özetleyecek olursak, kendisi su yolları, su kemerleri, su terazileri, maksemler, hamamlar, kaplıcalar, köprüler, müstakil çeşme, sebil, havuz ve fıskiyeler, camiler, mektep ve medreseler, imaretler ve bu külliyelerdeki sebiller, fıskiyeler, abdesthaneler, abdest muslukları ve mesela oluklar, yani yağmur olukları, çörtenler, bunlar da hepsi onun sadece su mimarisi alanında yaptıklarından bazı örneklerdir. Dolayısıyla kendisinin yaptığı yapıların listesinde 84 cami, 52 mescit, 35 saray, 20 kervansaray, 57 medrese, 7 Darül Kurra, yani Kur'an-ı Kerim öğretilmesi, kıraatinin talimi için yapılmış özel medrese, 17 imaret, 3 tane Darüşşifa, 22 türbe, 8 tane mahzen. Dolayısıyla bu sayıları 500'ü de aşar eğer irili ufaklı yaptıklarına da bakarsak. Böylece Sinan elini attığı her alanda gayet başarılı olmuş bir sanatkar, mimardır. Bu makama getirilmesinden önce bu işlerde Acem Ali'si diye tanınan bir mimarbaşı var ki onun talebesi olarak kabul etmek gerekir. Ve mimarbaşı aldıktan sonra çeşitli rütbeler elde etmiştir. Ama en çok sevdiği, kullandığı rütbe ifadesi bazı imzalarında yer alan El Fakir Sinan Ser Mimaranı Hassa. Ser Mimaranı Hassa, yani baş Hassa padişahın yakınında çalışan mimarlara deniyor, yanında çalışan. O Hassa Ser Mimarlarının fakirlerinden birisi, tevazu görüyorsunuz. Yahut bir başka şeyinde de bende-i miskin kemine dertmendi ser mimaranı hassa-i müstement diye bir ifadesi, bir yüzüğü varmış. Bu da onun imzası. Dolayısıyla kendisi mimarlık yaptıktan sonra onun özellikle bu alanda yaptığı camileri 3 noktada ele almak mümkündür. Bu 3 camiyi şunlardır: Çıraklık Eserim dediği Şehzade Camisi, ilk büyük Sultan Camisi olarak ortaya çıkıyor ve Kanuni Sultan Selim'in ölen şehzadesi için yapılıyor. Süleymaniye'yi Kalfalık Eserim diye nitelendiriyor ve Edirne'de 2. Selim adına yaptırdığı Selimiye Camii de en büyük eseri olmuştur. Bu eserinden sonra da Koca Sinan lakabıyla anılmıştır. Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, Enderun sohbetlerinde bu hafta Mimar Sinan'ı konu edindiğimizi söylemiştik. Şimdi Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak anılan Selimiye Camii'ni yaptığı sırada 83 yaşında olduğunu da ifade edelim. Yani 83 yaşında bir insan nasıl bir dahi sanatkar ki koca Selimiye'yi inşa etmiş. Bu Selimiye'yi inşa edişiyle ilgili bir değerlendirme anlatılır. Sinan diyor ki, küffar Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe tutturulamaz dendiğinden bu benim içimde bir ukdeydi. İkinci Selim, Selimiye'nin yapımını emrettiği zaman bu sefer ben Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük bir kubbeyi bu camide yaparak, inşa ederek Osmanlı mimarisinin, Müslüman mimarisinin, daha söylediği tabir Müslüman İslam mimarisinin, Müslüman mimarların küffar mimarlarından daha üstat olduğunu göstermek için Ayasofya'dan daha büyük bir eser olarak kubbesini yaptım ve o kubbenin etrafına da 4 tane minare dikmiştir. Bu minarelerinde her birinin Hulefai Raşidinden birisi olduğunu ifade etmek istemiştir. O koca kubbe de kainatı hidayete rehberlik eden, efendim düzenleyen, Allah'ın emirlerini kainata teşmil eden, yayan Efendimiz'i temsil ediyor. Yukarıdan bakıldığında görülen. Hatta bir yazıda okumuştum. İçinde kubbenin tam altına koyduğu müezzin mahfili de şekil itibariyle Kabe'yi andırıyor. Yani kubbenin tam altındaki müezzin mahfili aynı zamanda Kabe'yi temsil ediyor. Hatta ölçüleri bile ona yakın deniyordu. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın burada yaptığı iş kubbe ve onu yarım kubbelerle büyüterek cami harimini, ibadet harimini, mekanını genişletmesi ve çok müsait bir ibadet ortamı meydana getirmesindeki başarıyı ortaya koyuyor. Mimar Sinan'ın bu başarılarından dolayı daha yaşarken onun hakkında Hızır, Evliya, Evliya-yı Kamil gibi ifadeler kullanılmıştır. Nitekim Sultan Süleyman zamanında Hasbahçe'deki su dolabı yapılması için kendisine emir verildiğinde, hatta bu emri veren sultanın da ona bir yer de göstermiş. Fakat mimar burada bunu yapmak münasip değildir diye sultana itiraz etmiş. Kendi bildiği yerde yapmış. Bunun üzerine odabaşısının şu sözü çok dikkat çekicidir. Saadetli padişahım, bu mimar ağa bendeniz hali adam deyül, velayeti var gibi. Ne acip halet vaki oldu. Bakın tekrar ediyorum. Padişaha itiraz ediyor. Su dolabını oraya değil buraya yapmak lazımdır diyor. O yaptığı yerde de daha önce yapılmış olan su dolabının kalıntıları çıkınca odabaşı diyor ki, saadetli padişahım, bu mimar ağa bendeniz hali adam değil, yani boş adam değil, velayeti var gibi. Ne acep halet vaki oldu. Dolayısıyla bu gibi özellikleri sebebiyle şu beyitte bu ifadeyi tamamlıyor. Meğer Hızrı zamandır mahasal bu pir-i nurani, nümayan etti şaha zulmet içre ab-ı hayvanı. Ab-ı hayvan içene ölümsüzlüğü veren su demek. Bunu kim ortaya çıkarmıştır? Hazreti Hızır. Mimar Sinan da hem bu dolabı yapmakla hem İstanbul'un ve Edirne'nin su yollarını tamir edip şehre su getirmekle Hızrı zaman olarak anılmıştır. Efendim yine bina emininin sultana yaptığı işi anlatırken söylediği şu sözde çok dikkat çekicidir. Padişahım, mimar ağa bendeniz acep fenninde bahir üstadı kamildir. Zir-i zeminde nihan olan suyu ruyu zemindeki gibi bilir. Bu bapta halka alemin hilafına bir özge manaya vasıldır. Bugünkü ifadelerle söyleyecek olursak, padişahım, bu mimar ağa kulunuz sanatında mahir bir büyük üstattır. Yerin altında gizli olan suyu sanki üstündeymiş gibi görür ve bilir. Bu konuda halk-ı alemin hilafında, yani emsalinin, diğer insanların aksine özge bir manaya vasıldır. İşte bu sebeple kendisinin velayetine de kani olunmuştur. Bu sözleri duyunca bakın Sinan'ın tevazuuna da işaret etmeli. Mimar Sinan bu sözleri duyunca kendisi hakkında dedikodu yapılmasın, kendisi fazla şişirilmesin diye bugünkü sözlerle kendinin Hızır olmadığını, yer altındaki suyu bilemeyeceğini, ancak ölçümlerine göre bu projeyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacağını ifade etmiş ve sultanı da bu konuda masraf etmeye ikna etmiştir. Diyor ki, ben ne hakem ki hemçu Hızrı zaman, edem ızhar çeşme-i hayvan. Ben nasıl bir toprak gibi mütevazi adamım ki Hızır'ı zaman olayım, bu zamanın Hızır'ı olayım da Ab-ı Hayvan Çeşmesi'ni ortaya çıkarayım. Lik fennümde hayli üstadem, Hüsreva hizmetinde ferhadem. Benim yaptığım sadece kendi alanımda bir hayli bilgim olmuştur. Sanki Hüsrev'in hizmetindeki Ferhat gibiyim. Şimdi bunlar da onun tevazuunu gösteren hususlardır. Mimar Sinan hakkında söylenecek, anlatılacak pek çok şey olmakla birlikte onu bize bir medeniyetin en önemli abidelerini ortaya koyan ve medeniyete damgasını vuran bir hassa mimarı olarak tanıtan ve Saadettin Ökten hocamızın şu sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Sinan'ın dokunduğu eserlerde yetiştirildiği Osmanlı medeniyet yorumunun kurumsal etkilerini gözlemlemek mümkündür. Osmanlı medeniyet yorumunun kurumsal etkileri. Neymiş bunlar? Sinan, Hassa Mimarlar Ocağı'nın bütün uygulamalarında varlıkta gizli olan hüsnü mutlakı yine varlığın kanunlarına itaat ve riayet ile görünür kılmıştır. Yani Sinan'ın yaptığı iş bütün kainatta çeşitli şekillerde tezahür eden ilahi güzelliğin, mutlak güzelliğin çeşitli unsurlarını görünür kılmaktan ibarettir. Kısacası hafi olan hüsnü zahir kıldı. Varlığın kurallarına, yani malzemenin ve mekaniğin kanunlarına itaat ederken bunu mecbur kaldığı için yapmamıştır. Mukaddes bir nizama dahil olma coşkusu, gayreti, şevki, şükrü içinde yapmıştır. Bu coşku, şükür ve itaat Sinan mimarisinin edebidir. Bakın, mimarinin de bir edebi var. Sinan hiçbir eserinde haddi aşmaz. Yani malzemeyi ve mekaniği zorlamaz. Malzeme ve mekaniğe hürmet eder. Çünkü onların da yaratıldığını ve ancak insanlara emanet edildiğini bilir. Neticede yaratılmışa hürmetle yaklaşan ve böylece insana muhabbet telkin eden bir yapı sistemi ortaya çıkar. Yani bugün mimarların, büyük mimarların çoğu burunlarından kıl aldırmazlar. Ama Mimar Sinan'ın kainata bakışı, ondaki mutlak güzelliği, elindeki imkanları israf etmeden ortaya koyma mecburiyetinde kendisini hissedişi, işte bir mimari edeptir, bir İslam terbiyesidir ve yaratılmışa hürmetten kaynaklıdır. Devam ediyor Sadi Bey. Hat bilme, yani haddi aşmama, mekaniğe ve malzemeye hürmet, sarayda edindiği deneyimlerden ve medresenin toplumsal etkisinden kaynaklanır. Hassa mimarı olduğu için sarayda bulunuyor, o edebi alıyor. Yani bu reayaya hürmet ve hizmet edebini. Bir de medresenin fen ve bilgi edebini alıyor. Sinan mimarisinde görülen eşya ve insana hürmet ve muhabbet özellikleri de tekkedeki müsamaha ve muhabbet neşesinden kaynaklanmaktadır. Bakın, Sinan mimarisinde görülen eşyaya ve insana hürmet ve muhabbet özellikleri de tekkedeki müsamaha ve muhabbet neşesinden kaynaklanmıştır, diyor Sadi Bey. Sinan'ın mimarisinde görülen eşya ve muhabbetin tekkedeki bu özellikten kaynaklandığını belirttikten sonra şunları ilave ediyor. Sinan mimarisinin işlevselliğinin kaynağı, yani teferruattan, lüzumsuz teferruattan azade ve yapması gereken her işi gayet iyi bir şekilde yapmasının kaynağı bu mimaride görülen sadelik çarşısının bir ürünüdür. Sade, israfa düşmeyen ve imkanları da lüzumsuz yere kısmayan. Salabet ve anıtsallık ise ordunun Sinan üzerindeki etkisinin mimariye yansımasına ibarettir. Diyor ki bu da onun Yeniçeri Ocağı'nda orduda bir nefer olarak çalışmasını ifade ediyor. Sinan bu mimari dili ve hitabı öncelikle varlıkta yaratmış olarak yer alan nisbet şartına riayet ederek sağlamıştır. Bak bu da çok üzerinde uzun uzun konuşulacak bir şey. Varlıkta yaratılmış olarak yer alan nisbet, yani oran, yani tevazu, yani herkes kendini yerinde görüyor. İnsan için yaşanan ortam Allah'ın kurduğu nisbetler ile var olan en güzel ortamdır. Sinan Osmanlı kurumsal yapısı içerisinde bu nisbetler sistemini böyle öğrenmiş, böyle idrak etmiş, Allah'ı bilen ve ona itaat eden bir kul olarak onun kurduğu nisbetlere asla karşı çıkmamıştır. Sinan bir beşer olarak Allah'ın nisbetlerinden daha iyi bir nisbet kuramayacağını müdriktir. Bu da ilahi ahengin karşısında ne kadar sanatkar olursa olsun sanatının aczini idrak etmesidir. Osmanlı kurumsal yapısı içinde oluşan edep de bunu zorunluluklar. Sinan'ın mimarisi Allah'ın kurduğu nisbetler sistemi içinde erir, yok olur. Sinan bunu, bu ilahi nisbeti ortaya koymak ve becerebildiği kadar yaşatmak durumunda olan bir sanatkardır. Sinan mimarisinin bir değer özelliği, varlıkta her şeyin bir istiab haddi olduğu gerçeğini kabullenmekle ortaya çıkar. Varlığın kapasitesinin veya sınırının üzerinde olan bir şeyi varlıktan istemek, had bilmezlik ve bi-edebane davranıştır. Bakın bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayetinin bir inanmış mimarın, bir kamil üstadın, bir dindar, müstakim bir insanın ruhuna intikalini ve oradan şekillenmiş halini ifade eder. Varlık kavramına mimarinin konusu olan arazi, topografya ve malzeme de dahildir. Sinan mimarisi Allah'ın eseri ve emaneti olan araziyi, topografya ve malzemeyi nasip edilen miktarda veya işaret edilen ölçüde kullanır. Burada kula nasip edilen her imkanın aynı zamanda bir sınırı ve haddi olduğu ve beraberce lütfedildiği de gözden ırak tutulmamalıdır. Sinan kendisine lütfedilen mimari imkanları ne daha az ne daha çok ölçekte zorlamıştır. Büyük bir alana küçük bir yapı inşa etmek mimari imkanı israf etmektir. Bunun tam tersi ise mimari manada tamahkarlıktır, hırstır. Her ikisi de insan ruhuna sıklet getirir. Sinan'ın mimarisinin üçüncü özelliğini de terkibinde veya ahenginde görüyoruz. Sinan, Osmanlı kurumsal yapısından aldıklarıyla yaratılmış, alemde bazen aşikar, bazen gizli, ilahi bir ahenk ve nizam olduğunun farkındadır. Bu olgu, durağan ve devingen, yani sabit ve hareketli boyutlarıyla olağan ve olağan dışı tecellileri hayatı kapsar. Bu sebeple eserlerindeki ahenk ilahi takdirin vaz ettiği ahenk içinde kaybolmaktadır. Sinan'ın mimaride kullandığı ahenk, hayatı var eden ilahi takdirin gölgesinde ve emrindedir. Aziz dinleyiciler, bu meseleyi, yani bu yorumları uzatmak mümkündür. Sadi Bey bütün bu yorumları şu cümlede, şu paragrafta toplanmıştır. Şöyle diyor, netice olarak kısaca şunu söyleyebiliriz. Sinan mimarisinin ilahi irade tarafından vaz edilen nisbetlere riayeti, yine o iradenin sunduğu imkanlarla iktifası ve yine o iradenin lütfettiği ahenk özelliklerine itaatı, bütün insanları mutlu ve huzurlu kılmaktadır. Hakikaten Süleymaniye'de, Selimiye'de efendim kılınan iki rekat namazın insan üzerindeki tesirini şimdiye kadar denemeyenlere tavsiye ederiz. Devam ediyor. Çünkü bütün insanlar ilahi iradenin mahluklarıdır. Aynı nispet, iktifa ve ahenk kurallarına göre yaratılmışlardır ve bu kurallara muhtaçtırlar ve bu kurallara tabidirler. İnsanlar Sinan mimarisinde hilkatin kendilerine giydirdiği kisvenin karşılığını bulmaktadırlar. Yani kul olmanın özelliklerini hissederler. Sinan bu karşılığı gerçekleştiren kişidir. Bu gerçekleşmeyi de Osmanlı medeniyet yorumunun kurumsal yapılanması içinde geçirdiği uzun yıllara ve bu yapıdan aldığı maddi ve manevi eğitime borçludur. Böyle bir hayat süren insan, böyle bir sanat ortaya koyar ve bu sanatta da ilahi kudretin her türlü tezahürünü biz müşahede etme imkanına sahip olabiliriz. Kalın sağlıcakla.